Sport Time.
Dünyayı omuzlarında taşıyan adam, Naim Süleymanoğlu. Takvim 13 Aralık 1986, Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu. Bir genç adam konuşuyor. Ben Kırcaali'de yetiştim. 1984 yılında Bulgarlar bizim adlarımızı değiştirdi. Mapuslara çok insan attılar. Şimdi Türkçe konuşmamıza da izin vermiyorlar. Ceza veriyorlar bize 5 yıl, 10 yıl. Camileri kapatıyorlar. Bir yıldır her şeyi unutturmak istiyorlar. Türkleri Bulgar yapmak istiyorlar. Başından geçenleri Türkiye'ye iner inmez ayağının tozuyla bir basın toplantısında böyle özetliyordu Naim Süleymanoğlu. Sempatik Türkçesiyle kendini ifade etmeye çalışırken yanında Türkiye'ye getirilmesinde büyük katkıları olan eski cumhurbaşkanlarımızdan merhum Turgut Özal da vardı. Turgut Özal o dönem başbakandı. Toplantı sırasındaki içtenliği izleyenleri ortak duygularda da birleştirmişti sanki. Çünkü onu dinlemek bir insanın kendi kimliğini kaybetme riskinin ne demek olduğunu anlamaktı. Ve belki de bu konunun onun kaldırdığı ağırlıklardan çok daha ezici olduğunu fark etmekti. İbret dolu cümlelerini birbiri ardına sıralayan genç adam daha o günlerde bile halter tarihinin en genç dünya rekortmeniydi. Üstelik henüz 21 yaşındaydı. Neyse ki mutsuz olduğu ortamdan artık uzaktı ve ülkesindeydi. Yeni hedefleri vardı. İlk hedef kuşkusuz 3 yıl sonra Seul'de düzenlenecek olan Olimpiyat Şampiyonası'ydı. 3 yıl halter sporu için gerçekten uzun bir süreydi. Fakat Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatlarına giderken kendinden son derece emin görünüyordu. Nitekim Seul'de inanılmaz bir performans sergiledi. İzleyenler yaşananları bir halter müsabakasından çok daha fazlası olarak nitelendirdi. Herkesin ortak fikri Naim'in asıl kimliğini şimdi Türkiye'de ana vatanında bulduğuydu. Koparmada 152,5 kilo, silkmede 190 kilo, toplamda 342,5 kiloyla 60 kiloda artık olimpiyat şampiyonuydu Naim. Hafızalara kazınan anlarsa özellikle silkme performansında yaşandı. Çünkü bir insan tarihte ilk kez kendi ağırlığının 3 katını kaldırıyordu. Özetle Naim Süleymanoğlu Seul'de 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırarak bu sporun en büyüğü olduğunu ortaya koymuştu. Sonraki yıllarda 1992 Barcelona ve 1996 Atalanta olimpiyatlarında da durum değişmedi. Sonuç olarak o artık rakipsizdi. Herkes onun halter sporunu farklı bir noktaya getirdiğinden bahsederken, Time dergisi rekor anını kapak sayfasına taşıyordu. Türkiye adına en son 2000 yılında yarışan Naim Süleymanoğlu, kısa bir süre sonra halteri bıraktı. Etkisi elbette Türk halterine de yansıdı. Örneğin Halil Mutlu, Ergun Batmaz ve daha niceleri Naim Süleymanoğlu'ndan ilham alarak ilerleyen şampiyonlar oldular. Takvim 18 Kasım 2017'yi gösterdiğinde hayatını kaybetti Naim Süleymanoğlu ve daha çok gençti. Hakikaten Türkiye yas duygusuyla uğurladı Naim Süleymanoğlu'nu. Çünkü o spor hayatı boyunca sanki ailemizden, evimizden biri gibi olmuştu. Aslında bugün de aradan geçen 3,5 yıla rağmen öyle değil mi? Hem baksanıza aramızda ne zaman bir halter konusu geçse karşı koltukta hala Naim oturuyor. We'll be right back. Evet sevgili dinleyiciler, Özkan Pekesi'nin yazdığı metinle selamladık sizleri. Spor Daima ekibi olarak programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Recep Özdem ve mikrofonun başında programın sorumlusu, prodüktör, hazırlayan ve sunan ben Murat Örem olarak sizlere 30 dakika boyunca seslenmeye çalışacağız. Özkan'ın yazdığı metnin sonunda güzel bir vurgulama var sevgili dinleyiciler. Karşı koltukta sanki hala Naim oturuyor diyor ve şu anda da telefon hattımızda da bizim de iki değerli yorumcumuz oturuyor. Bir tarafta İzmir'de Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden öğretim görevlisi Profesör Doktor Ahmet Talimciler, aynı zamanda spor sosyoloğu hocamız ve diğer telefon hattında da az önce metni de paylaştığım Spor Daima'nın daimi konuklarından eski bir sporcu olan sevgili Özkan Pekesen. Ben yine İzmir'e öncelik vereceğim. Ahmet Hoca'ya bir merhaba diyeceğim. Ardından Özkan'a da yine merhaba diyeceğiz. Özkan da zaten hatta gerek görürse o da araya girecek. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız?
İyi yıllar, sağ ol, var ol. Naim Süleymanoğlu'nu analım istiyoruz biliyorsun. Senin de yazıların var, anılarım var. Biz yine hani birbirine akran kuşaklar olduğumuz için sen de ben de Özkan da tam bizim de böyle gençliğimize denk gelen yıllardır o yıllar biliyorsun. Türkiye'ye bir macera şeklinde getirilmesi, dönemin başbakanı Turgut Özal'ın büyük bir ileri görüşlülüğüyle yine. Böyle şimdi bu metni okurken bile ben o üniversite yıllarıma gittim. Sen nereden devam edeceksin? İlerleyen dakikalarda Naim'in ölümüyle yazdığın metni de konuşacağız ama önce o 80'lere gidelim istiyorum seninle birlikte.
Şimdi burada aslında sevgili Özkan Pekesen'in metninde de dile getirilen Naim'in Türkiye'ye getirilmesiyle beraber bir anlamda o ana kadar bildiğimiz ama Naim'in dile getirmesiyle beraber de tüm dünyaya vurgulanan bir Bulgaristan'ın orada yaşayan Türk soydaşlarımıza, Türk ve Müslüman soydaşlarımıza yapmış olduğu bir zulüm var.
Evet.
Ve bunun Naim'in basın toplantısında dile getirildiği anda yanında rahmetli Turgut Özal'ın bulunuyor olması da çok önemli bir tarihsel andır. Yani o anı televizyon haberlerinden hatırlıyorum. Yani o andaki konuşması gerçekten son derece sempatik bir şekilde bunu dile getirmesi. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti olarak biz o ana kadar pek çok şeyi dile getirmemize rağmen o basın toplantısının yaratmış olduğu dünya üzerindeki etkiyi verebilme şansına sahip değildik. O anda Naim Süleymanoğlu'nun ağzından çıkanlar bir anlamda sporcu olarak bütün bunlara maruz kaldığı için çok daha fazla etkili oldu.
Yankı yüzden, yaptı değil mi? Yankı çok daha büyük oldu.
Böyle altını çizeyim. Yani yani Naim Süleymanoğlu bir sporcu olarak orada yaşananları dile getirmek suretiyle tüm dünyaya müthiş bir mesaj vermiş oldu. En önemli etkilerinden bir tanesi bu oldu Naim Süleymanoğlu. İkinci olarak Naim Süleymanoğlu gerçekten Seul'de o anı hiçbirimiz unutamayız. Yani o özellikle silkmede kaldırma noktasındaki o onun bir klasik hareketi vardır. Yani
saçını üfleme hareketi değil mi?
Evet. Saçlarının gitme hareketi vardır. Yani o hakikaten müthiş bir sahneydi ve sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bir insanın o ana kadar kendi vücudunun ağırlığının 3 katını kaldırabilme başarısı göstermesi ve ardından gelen işte o cep herkülü yazısıyla işte tayma kapak olması. Yani oradan sonra zaten Naim Süleymanoğlu dünyada halter branşı içerisinde dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sporcusu olduğunu bir anlamda tarihe böyle altın harflerle kazıdı ve oraya kazımakla da kalmadı. Tıpkı Özkan Bey'in söylemiş olduğu gibi bizim evlerimizde de koltuklardan bir tanesine artık halter nerede geçerse geçsin mutlaka ve mutlaka Naim Süleymanoğlu'nun adında geçecek bir süreci başlatmış oldu. Yani bu açıdan Naim Süleymanoğlu hem tarihe müthiş bir başarılar silsilesi olarak Türk sporcu olarak adını yazdırdı ama aynı zamanda kendisinden sonra gelecek olan bütün halterle ilgilenecek olan kuşakları da sporu seven kuş kuşakları da müthiş derecede etkiledi.
Hocam hani biraz espriyle devam edelim. Evdeki nineler, babaanneler, anneanneler, dedeler bile birden halter sporunu sever oldular değil mi Naim'le birlikte? Herkes pür dikkat o sahneleri TRT'nin yayınladığı o özellikle Seul Olimpiyatları sahnesinde bir anda Naim onların da evladı, torunu oldu. Çok net hatırlıyoruz yani o günleri.
Burada kesinlikle haklısınız. Çünkü ya şöyle de bir durum var. Yani daha önceki haftalarda da konuştuğumuz farklı spor branşlarını şöyle gözümüzün önüne getirdiğinde yani bizim ülke olarak güreşin dışında başarı kazandığımız çok az spor dalı var. İşte burada Naim öyle bir şekilde giriş yaptı ki yani işte Seul'de kazandıkları arkasından kazanmaya devam ettikleri ve ondan sonra işte onu takip eden Halil Mutlu ile başlayan ve diğerleriyle süren süreçte gerçekten Türk halteri böyle adeta şaha kalktı ve müthiş bir bu branşla ilgili olarak damgamızı vurmaya başladık. Hani ne yazık ki şu anda aynı şeyi söyleyemiyoruz ama o dönem gerçekten bambaşka bir dönemdi. O yüzden de sizin söylediğiniz ninelerimizle, dedelerimizle hepimiz açısından Naim Süleymanoğlu çok farklı bir yerde. Yani evimizin bir parçası olarak hayata veda etti. O yüzden de çok geride çok fazlasıyla kendisine üzülen insan bıraktı.
Büyük bir boşluk bıraktı değil mi hocam? Büyük bir boşluk bıraktı. Şimdi sen hatta kal. Özkan'a bir soru yönelteceğim ama Özkan'dan sonra senin de bu konuyla ilgili fikrini almak istiyorum Ahmet hocam. Özkan merhaba bu arada.
Merhaba.
Şunu Özkan sana yöneltmek istiyorum. Ahmet Hoca da vurguladı işte Naim'le ilgili filmi de son yıllarda bir yıl önce falan çekilen bir filmi de sen de izlemiştin. Ben de izledim biliyorsun. Oradan da yola çıkarak o filmde de o vurgu yapılır. Türkiye'de de şöyle bir eleştiri yapıldı 1980'lerde. Ya biz bu çocuğu biz yetiştirmedik ki başarılarıyla övünelim. Dönemin işte siyaseti, iktidarı, başbakanı bunu kendine mal etmek istiyor, şov yapıyor diye böyle bir müzmin muhalif grubun o dönemde ciddi manada sesi de çıkmıştı. Gençlik yıllarımda belki ben de o etkiden, o vurgulamadan kısa süreli etkilenmiş olabilirim ama şimdi bakıyorum nerede yetişirse yetişsin bu adamın kökleri Türkiye yani Türk. Dolayısıyla tabii ki bir başka kültürde yetişmesi önemli ama o yetiştiği kültürden alıp da o bayrağı o göndere çekmesi, İstiklal Marşı'nı okutması da bizim de övüneceğimiz bir unsur diye düşünüyorum. Sen nasıl bakıyorsun Özkan bu işe?
Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Naim Süleymanoğlu 1986 yılında Türkiye'ye geldiği zaman daha öncesinde 84, 85 ve 86'da zaten dünyada yılın hatercisi seçilmişti. Hı hı. Fakat böyle bir karakterin bu kadar büyük bir başarı elde etmesine rağmen ciddi anlamda bir motivasyon sorunu vardı. Bizim Naim'le ilgili yani Türkiye'nin bir emeği olmadığı gibi özetle bu kurgu üzerinden bir eleştiri gelmişti senin de söylediğin gibi. Şu çok önemli bir şey. Biz gerçekten zaten çok önemli başarılara imza atmış bir insanı, bir sporcuyu aynı zamanda özgürleştirdik.
Çok doğru.
Dolayısıyla kendisi bir baskı, bir kapalı kutu içerisinde o ciddi kabiliyetlerini sergilese bile bütün dünyaya karşı kendini rahat hissetmiyordu. Dolayısıyla o bir metinde de bahsettiğim o basın toplantısındaki heyecanı yıllarca bir üzerine olan baskıya rağmen başarısının tamamen o baskılardan uzak bir mekanda kendi aidiyetini hissettiği yerde toprakta bayrağın altında sergilemesi Naim'in asıl olarak yani gerçek sporcu kimliğini daha fazla ön plana çıkarttı.
Ve çok önemli bir açılım getirdim bence az önce bize ve dinleyicilerimize. Yani biz o koşullarda Naim'e sahip çıktık ama sonrasında ülkesinde olmanın getirdiği motivasyonla daha büyük başarılarına da vesile olduk diyorsun değil mi? Doğru anlıyorum.
Bu kesinlikle böyle. Zaten kendisinin açıklamalarında şu var. Yani öyle bir sporcudan bahsediyoruz ki bir örneği daha yok. Çok enteresan bir kişilik. Fakat onun motive olmasında en önemli unsur bir ters motivasyon anladığım kadarıyla baskı altında hissetmesi çok iyi performansı beraberinde getirdi. Fakat baskı altında olmadığı, ayağını bastığı toprağın da kendi toprağı olduğu andan itibaren acaba iş nereye gidebilir burada gördük.
Onun cevabını da çok yeni başarılarla verdi bize. Özkan sen hatta kal. Ahmet hocam sen ne diyorsun bu konuda? Bu biliyorsun yıllardır dünya sporunda tartışılır. Bizim böyle isimlerimiz vardır. Atletizmde de vardır. Ne senin görüşün ne?
Şimdi şunu belirtmek lazım. Ben biraz daha böyle daha küresel çapta bakma yanlısıyım. Çünkü artık içinde bulunduğumuz spor organizasyonuna baktığınız zaman, spor olgusuna baktığınız zaman tamam yerel son derece önemli ama küresel çapta baktığınız zaman da yerelden kopup zaman zaman insanlar gayet iyi bildiğiniz gibi farklı ülkeler adına da yarışmayı sürdürebiliyorlar. Ve bu özellikle bazı branşlarda çok daha fazla ön plana geçebiliyor. Yani şu anda bizim kendi milli takımlarımızda da bu tarz devşirme sporcularımız var. Aynı zamanda yine Türk kökenli olup gelen bir takım sporcularımız da var. Şimdi bunları iyi ayırt.
Yani burada bir yanlışlık, bir çağın dışında bir şey yok demek istiyorsun. Onu anlıyorum da. O döneme dönük getirilen eleştirilere ne diyorsun? Yani Türkiye.
O döneme getirilen eleştirilerle ilgili şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de biliyorsunuz aslında bu biraz sporun da ötesinde. Türkiye'de biz eleştirme mekanizmasını çok yanlış kullanan.
Yani kör muhalefeti seviyoruz değil mi hocam biz? Bodoslama muhalefeti.
Yani çok bildiğiniz bir ünlü bir mizahçımızın şeyidir. Yani kendi partisi iktidar olduğunda artık ben bu partiden istifa eder ve muhalefet partisine geçer. Çünkü benim ruhum muhalifler. Yani bu öyle bir şey ki Türkiye'de söz konusu dönemle ilgili olarak yapılan gerçekten çok büyük bir hizmettir. Yani hem dünya sporuna büyük bir hizmettir. Çünkü orada Özkan Bey'in orası gerçekten çok önemli. Özgürleştirdik.
Evet.
Yani özgürleştirme lafı son derece önemli. Yani bir sporcunun yetiştirilmesi önemlidir. Onu belli bir yere getirmek önemlidir. Ama onun kendini özgür hissetmesi ve kendi yeteneklerini en iyi şekilde gösterebilmesinin sağlanabilmesi de önemlidir. Ne yazık ki o yetenekleri Naim Süleymanoğlu Bulgaristan'da gösteremiyordu. Türkiye'ye gelmesiyle beraber işte burada vesile olduğu için bence Turgut Özal çok büyük bir ileri görüşlük yapmıştır. Yani o söylenenlerin bir tarafa koyalım. Yani bu hep söylenir ama Turgut Özal'ın o dönem yaptığı şey gerçekten Türkiye'de o ana kadar siz de aynı kuşaktan geldiğiniz için biliyoruz. Ya Türkiye'de o zamana kadar ne başbakanlar ne de cumhurbaşkanları sporla bu kadar içli dışlı değillerdi.
Evet.
Yani Turgut Özal aslında hem futbolla olan ilgisiyle hem bakın Naim Süleymanoğlu hem diğer bütün alanlardaki ilgisiyle aslında Türkiye'de o dönemde sporun başka bir aşamaya taşınmasına gerçekten çok büyük etkilerde bulundu. Yani dönemin o dönemdeki hükümetler, o dönemdeki spordan sorumlu bakanlar, gençlik spor bakanları gerçekten başbakanla beraber daha sonra cumhurbaşkanıyla beraber bayağı büyük katkılar koydular. O yüzden de bu getirilen eleştiriler bana hiçbir anlam ifade etmiyor. Açıkçası ben de bir zamanlar sizin belirtmiş olduğunuz gibi öyle bakabilirdim ama şu anda bambaşka bir yerden bakıyorum ve baktığım yerde iyi ki de yapmış, iyi ki de getirmiş ve iyi ki de Naim Süleymanoğlu Türkiye adına yarışmak suretiyle dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdırmış.
Ve Türkiye ile birlikte anılmaya başlamış değil mi? Yani bunlar hakikaten büyük ufuk açıcı, çok büyük ufuk açıcı hamleler ve bazen toplumlar işte bu tür liderleri yaşadıkları dönemde tam algılayamayabiliyorlar, gereksiz hırpalayabiliyorlar. Sonra da aradan zaman geçtiğinde ya yanlış yapmışız diyebiliyor bazıları değil mi?
Murat Bey bir şey daha söyleyeyim.
Lütfen.
Orada mesela bu iyi ki oldu ki yani Time dergisine biz kaç defa kapak olduğumuzu bir de baksınlar. Yani
tabii.
Kaç kere kaç önemli kişiyle kapak olduğumuza bakarlarsa eğer bizi dinleyenler bunun ne kadar önemli olduğunun bir daha farkına varırlar.
Yani bu vesileyle Naim Süleymanoğlu'nu andığımız bu programda bu vesileyle hakikaten Turgut Özal'ı da bir kere daha rahmetle, saygıyla analım.
Kesinlikle,
spor alanında da daha işin teknik altyapı kısmına girmiyoruz. Yani o pırıl pırıl stadları, işte yemyeşil sahalardaki, biliyorsun onlar da hep 80'lerin ikinci yarısıyla karşımıza çıkan ya da futbolda bir Joop Derwald gibi bir ismi Türkiye'ye getiren de gene aynı zihniyette, değil mi? Futboldaki o başarıların da arka planında bu hamlelerin de olduğunu görmek ve göstermek gerekiyor hala.
Doğru, kesinlikle haklısınız. Yani bu burada bunu sözümüzün üstüne bir şey söylemeye gerek yok.
Yani hocam, demek ki spor ve siyaset öyle çok da birbirinden ayrılmıyor. Olumlu bakarsan siyaset sporu ciddi manada yükseltebiliyor, çıtalar atlatabiliyor, değil mi hocam?
Yani her zaman olumsuz bakmak gerekmiyor. Ha. Tamam, spor ve siyaset arasında olumsuz hususlar var mı? Var. Yani tarih boyunca da var. Bundan sonra da olacak. Ama olumlu tarafları da var mı? Olumlu tarafları da olduğunu, hakkını teslim etmek gerekiyor.
Ve biz bunu söylerken polyanacılık, yani iyimserlik aşılamıyoruz. Olanı görüp göstermeye çalışıyoruz. Doğru söylüyorsun. Sevgili Özkan, senin çıkardığın notlar var. Şimdi bir taraftan da gözüm saatte. Hocamız İzmir'de diye gene dakikaları ona çok kullandık diye sana karşı mahcup olmayalım. Çıkardığın notlarda bak, ben okuyayım, sen de arada gir gerekli gördüğünde sevgili Özkan. Hocam sen de girebilirsin. 1977'de 9 yaşında başlıyor Naim Süleymanoğlu. 15 yaşında Brezilya'da 2 altın madalya kazanıyor. 16 yaşında dünya rekoru kırıyor. En genç rekortmen oluyor. İşte 1986'da baskılar yüzünden Türkiye'ye, ana vatana geliyor. 3 olimpiyat altın madalyası, 7 dünya şampiyonası, 6 Avrupa şampiyonası ve 46 dünya rekorunun sahibi oluyor. Aslında doğumu 23 Ocak 1967 Mestanlı'ya bağlı Ahadlı köyünde doğuyor. 9 yaşında yüzme sporuna başlıyor. Güreş ve atletizmle ilgileniyor. Daha sonra haltere kabiliyetli olduğu anlaşılıyor. Bu Naim filminde de bu dönemler çok güzel vurgulanıyor. İstersen biraz ona değinelim Özkan. Ahmet Hocam, sen izlemiş miydin Naim filmini?
Yok, ben filmi izlemedim.
Belki bu program da bir vesile olur. İlk fırsatta bir bakarsın. Sonra senin de gene filmle ilgili görüşlerini alırız ilerleyen haftalarda.
Tamam.
Özkan, sen ne diyorsun? Filmle ilgili biz seninle zaman zaman konuştuk. İkimizi de etkilemişti film diye hatırlıyorum.
Şimdi şöyle bir şey var. Filmle ilgili şunu söyleyeyim. Hani bir kitap okuduğunuz zaman onu bir uzun uzun anlatmazsınız ya. Şunu bir oku. Küçük bir pasajlar verirsiniz. Filmi de bence öyle yapalım. Ben müsaade ederseniz farklı bir şeyden bahsetmek isterim. O da şu. Şimdi Naim Süleymanoğlu'nun kim olduğunu çok iyi anlamak lazım. Biraz önce baktığımız o yarattığımız perspektifin dışında insanlar o hani yanlış değerlendirmeler, eleştirilerden kendini kurtarabilmek, daha net görebilmek istiyorlarsa matematikten bile yararlanırlar. Bir örnek vereyim.
Lütfen.
Mesela halter sporunda bütün zamanların en iyi, en ünlü sporcusu Naim öncesinde bir Rus. Kendisinin ismi Alexiev. 1942 doğumlu, 69 yaşında vefat etti. Bu adam 1970 ve 1977 yılları arasında 80 dünya rekoru kırdı. Ve 2011'de öldü, dediğim gibi 160 kiloydu kendisi ve 1.88 boyu vardı. Şimdi Naim'e baktığınız zaman boyu 1.48 ve kendi vücut ağırlığının, dediğim gibi, 3 katının 10 kilo fazlasını kaldırıyor. Eğer biz kendimizi bütün o biraz önce konuştuğumuz mantıktan çıkarıp sadece matematiksel olarak karşımızda nasıl bir insanın olduğuna baktığımız andan itibaren bile, biraz önce yine Turgut Özal ismine dönmek lazım, ne kadar önemli bir matematiksel veriyi de dikkate alarak hareket ettiğini görürüz. Ki Time dergisinde kapak olması başka bir sürü kapağı da beraberinde getirmiştir, tabir yerindeyse. Yani oradaki spiker mesela kaldırış anında şöyle bir cümle sarf ediyor. Diyor ki, şuraya bakar mısınız? Sanki okul çantasını kaldırıyordu. Bakın, bu cümle bile gerçekten hem ülkemizin, hem Naim'in sporcu kişiliğinin, hem de uluslar arasındaki bir sporun, biraz geride kalmış bir sporun, hani futbol ya da basketbol düşünüldüğünde, yani şunu kanıtlamıştır Naim bir anlamda da. Birçok şeyi kanıtlamıştır ama hani 20 kişinin koştuğu, bir topun arkasından koştuğu şey futbol bu şekilde açıklanamaz. Ya da basketbol işte 10 kişinin koştuğu bir şey değildir. Halterde herhangi bir ağırlığı yukarıya kaldırmak değildir. Çok daha fazla şeyler ifade eder. Naim bütün bunların hepsini o pistte çok ciddi anlamda kanıtladı. Filme tekrar dönersem çok başarılı. Neredeyse Naim'e birebir benzeyen bir karakter ve çok başarılı oynamış. Senaryosu işte o iltica dönemindeki o macera,
Avustralya
o kadar güzel yansıtılmış
dönemi
ki
falan, değil mi? Evet.
Turgut Özal tiplemesi mesela son derece başarılı. Yani bence o hikayeyi hani en başta söylemiştiniz ya aynı jenerasyonuz diye. Mesela ben Kızılay'da geçen korteji görmüştüm mesela Naim Süleymanoğlu'nu.
Şimdi burada bir küçücük parantez açmak istiyorum Özkan. Biz biliyorsun Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak hiçbir ticari ürünün reklamını yapmayız. Bu programda da bir filmden bahsediyorsak o bir kültür hizmeti olduğu için bahsediyoruz. Yani kitaplar, tiyatro oyunları, sinema filmleri bu parantezin dışındadır ve burada tamamen hakikaten bir kıymetli ismi niye andığımızı hatırlatırken dinleyicilerimize onunla ilgili yarı belgesel tadında olan bir filme de değiniyoruz. Yoksa hiçbir şekilde bir ticari refleksimizin olmadığını zaten dinleyicilerimiz de bilirler. Ama ben böyle küçük bir parantezle açma ihtiyacı duyuyorum. Turgut Özal, Turgut Özal diyoruz, rahmetle anıyoruz. Yine senin çıkardığın bir başka notta çok enteresan o dönemi ben de hatırlıyorum o toplantıyı. Turgut Özal, Naim Türkçe konuşuyor ama işte tabir yerinde ise biraz kırık bir Türkçe konuşuyor. Biraz böyle anlaşılması zaman zaman zor olduğunda Turgut Özal rahmetli birebir çevirmeni olarak çevirisini yapıyordu. Türkçeden Türkçe'ye bir çeviri yapıyordu. O da böyle hoş bir anıydı. Yine orada bir soru var, kontur bir soru var. İşte Türkiye adına da madalyalar kazanacak mısın sorusu geliyor. Sen de bunu notlarında almışsın ve hemen Turgut Özal devreye giriyor. Onu da çok net hatırlıyorum ben. Biz ona iyi bakalım, rekorlar zaten kendiliğinden gelir diyor. Burada da yine geniş ufuklu bir liderin refleksini görüyoruz.
Konuya çok ciddi, profesyonel bakmış. Yani döneminin çok ilerisinde bence.
Evet, evet.
Dolayısıyla şey var, böyle bir değeri bakın bugün, bu yeni yılda, bu arada herkesin yeni yılı kutlu olsun. 2021 yılında bile bakın nelerden bahsediyoruz. Yani bizi eğiten, bir anlamda ciddi bir, doğru bir çizgiye getiren diyaloglardan bahsediyoruz biz, insanlardan değil. Yani bir meseleye bakarken oraya ne kadar mantıklı bakılabildiğinin hakkını vermeye çalışıyoruz.
Şimdi süre hakikaten koşturuyor. 25 dakika nasıl geçti ben anlayamadım. Bir 5 dakikamız kaldı. Her ikinize de yöneltiyorum bu soruyu ama Ahmet Hocam'a öncelik verelim. O tanımlasın. Hocam erken bir ölüm Naim'in ölümü. 1967-69 işte 2017 yani 50 yıl yarım asırda kapanan bir ömür defteri var. Burada ne görüyorsun sen? Bir ihmal mi var? Kendi hayatını hoyrat kullanması mı var? Tahminin, analizin ne yönde?
Burada bence şöyle bir durum var. Yani aslında Özkan Bey de eski bir sporcu olarak şeyi çok iyi bilir. Yani sporun içinden gelen insanların sporu bıraktıktan sonra kendilerine dikkat etmedikleri takdirde çok daha çabuk çöktüklerini ve pek çok hastalıkla birden boğuşabildikleri gerçeği ortaya çıkar. Şimdi biliyorsunuz bir buçuk ay önce Maradona ile ilgili konuşmuştuk.
Evet.
Yani o da işte 60-61 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Şimdi baktığınızda...
Ama Naim çok daha erken hocam. 50 tabii, bile değil yani.
Naim'in tabii ki çok daha erken ama Naim'deki göz ardı etmememiz gereken bir şey var. Şimdi az önce konuştuğumuz müthiş başarılar bir taraftan da vücudun ne kadar zorlandığı gerçeğini de göz ardı etmememiz gerektiğini de ortaya koyuyor. Yani kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Tabii. Yani sürekli olarak o ağırlığın altına girmek, defalarca bunu yapmak ve hayatını böyle sürdürmek gerçekten çok zor bir tempo bu.
Evet.
Yani bu tempoya dayanabilmek kolay değildir. Zaten ben hep şunu söylerim, elit sporcu olmak öyle görüldüğü kadar basit bir şey değildir. Çok çok müthiş bir sabır ister ve başarı ister, çalışma ister ve bunun peşinde koşturabilme gücü ister. O yüzden Naim Süleymanoğlu'nun gerçekleştirdiği şey gerçekten çok büyük bir şey. Ve tabii ki...
Son 30 saniyen hocam, son 30 saniyen Özkan'a da süremiz kalsın.
Burada onun gerçekleştirdiği o kadar büyük ki işte Leonidis gibi en büyük rakibi gelip Tanrı'nın bana lütfudur diyor Naim.
Ve cenaze töreninde kalkıyor, geliyor değil mi?
Kalkıyor. Yani bu tabii. Çok müthiş bir şeydir.
Ve bir Yunanlı halterci bu, doğru söylüyorsun. Evet. Bunu da vurguladığın çok iyi oldu. Hocam hani sevinçle keder, doğumla ölüm kardeştir denir. Başarıyla bedel ödemek de genellikle kardeş, bu tür isimler için sanki kardeş gibi oluyor değil mi?
Doğru. Tam da olur.
Çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Ahmet Hocam. Sağ ol, var ol.
Tamam. Görüşmek üzere. Sağ ol,
sağ ol. Sevgiler. Evet Özkan, sana da kaldı bir 45 saniye.
Senin... Hızlıca söyleyeyim o zaman.
Lütfen.
Naim'in macerasına baktığımız zaman aslında şunu görürüz. İnsan doğa kapışmasıdır bir anlamda.
Hı hı.
Çünkü o bahsettiğimiz kilolar çok ciddi kilolardı ve onların altına girmek için çok uzun süreli antrenmanlar gerekir. Bu belki vücudun belli bir anlamda yıpranmasını getirmiş olabilir. Bir de Naim'e dikkat ederseniz inanılmaz efendi bir karakterdi.
Evet.
Çok duygusal da bir yapısı vardı. Belki kendi içinde insanlar farklı farklı, kimi neşelidir, kimi daha farklı bir karaktere sahiptir. Çok mütevaziydi. Belki olayları kendince farklı değerlendirmelerde bulundu. Ve gerçekten çok büyük bir yeteneğin kendisinde olduğunu biliyordu. Tek olmak da bu anlamda biraz zordur.
Hı hı.
Rakipsiz olduğunu da biliyordu. Ve çok ciddi söylüyorum yani hiçbir zaman bir motivasyon kaybına uğradığını hiç hatırlamıyorum. Çok farklı bir insandı ama çok erken bir ölümdü hakikaten
evet,
öyle.
Evet.
Biraz olaylara bakışıyla da ilgili olabilir diye düşünüyorum şahsen.
Özkan'cığım çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bir vesileyle, bu vesileyle Naim Süleymanoğlu'nu sevgiyle, saygıyla, rahmetle andık sevgili dinleyiciler Spor Daima'da. Dönemin başbakanı ve Naim'i Türkiye'ye, Türk sporuna, Türk halterine ve dünya halterine yeni bir biçimle kazandıran dönemin başbakanına, sonrasının cumhurbaşkanına rahmetli Turgut Özal'a da rahmet dileyelim. Saygı ve sevgiyle analım bir kez daha. Ufku olan liderlerin, ufku olan politikacıların ülkelerini nasıl ileriye taşıdıklarını Turgut Özal örneğinden de görmek mümkün. Spor Daima ekibi olarak sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Recep Özdem, telefon hattında Özkan Pekesen ve Ahmet Talimciler ve Spor Daima ekibinin lideri, programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin Ses Radyosu'ndan, TRT'den, Türkçe'nin yaşandığı dünyanın her yerine. Görüşmek üzere.
Spor Daima.